Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 38.
Levin sık sık bu yaşama hayranlık duymuş, o zaman da bu insanlara imrenmişti. Ama o gün ilk kez büyük bir olasılıkla Ivan Parmenov'la genç karısının davranışının etkisiyle kendisine çekilmezmiş gibi görünen bu aylak, bencilce ve yapay yaşayışı, ortaklaşa çalışmanın saf ve soylu güzelliğiyle değiştirmenin yalnızca kendi elinde olduğunu açıkça anladı. Yanında oturan yaşlı adam çoktan gitmiş, köylüler dağılmışlardı. Komşu köyden olanlar evlerine dönmüş, daha uzaktan gelenler çayırda yemek yemek ve yatmak üzere toplanmışlardı. Bu insanların göremediği Levin, ot yığının üzerinde yatıyor, çevreyi seyrediyor ve düşünüyordu. Çayırda yerleşen köylüler, o kısa yaz gecesinde çok az uyudular. Önce yemekte genel neşeli konuşmalar yaptılar, kahkaha attılar, sonra yine şarkı söyleyip gülüştüler. Bütün bu uzun iş günü neşeden başka bir iz bırakmamıştı onlarda. Şafak sökmeden az önce her şey sessizleşti, yalnız bataklıkta durmadan vıraklayan kurbağaların ve sabah sesinde çayırda kişneyen atların sesinden başka ses duyulmadı. Levin uyandı, yatmış olduğu ot yığınından kalktı, yıldızlara bakınca gecenin sona erdiğini anladı. Peki ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım diye düşündü. Bu kısa gecede düşündüğü ve hissettiği şeyleri belirgin biçimde dile getirmeye çalışıyordu. Ona göre bütün düşünceleri üç noktada toplanıyordu. Öncelikle eski yaşamından, artık zararı dokunan eğitiminden vazgeçmesi gerekiyordu. Bu özveri zaten ona kolay ve basit görünüyor ve buna hiç üzülmüyordu. Kafasını kurcalayan öteki düşünce ve tasarılar gelecekteki yaşantısıyla ilgiliydi. Bu yaşantının ne kadar saf, sade ve adaletli olması gerektiğini hissediyordu. Yaşamında eksikliğini çok hissettiği bu huzura ve saygınlığa böyle ulaşacağına inanıyordu. Kafasında çalkalanan üçüncü grup düşünceler bu sorunun özünü oluşturuyordu. Eski ve yeni yaşama arasındaki geçişi nasıl yapacaktı? Bu konuda aklına belirli bir yanıt gelmiyordu hiç. Bir aile kurması, çalışması ve çalışma gereksinimi duyması gerektiğini düşünüyordu. Ama o zaman Pekrovskoye'de ayrılması gerekmez miydi? Bir köylü kadınla evlenmek, bütün bunları nasıl gerçekleştirmeli? Aynı kararsızlık şaşkını çeviriyordu onu. Bütün gece uyumadım, düşüncelerim bu yüzden belirgin değil. Bunu daha ileride düşünürüm. Tek bir şey kesin, o da bu gece yazgımla ilgili kararı verdiğim. Aile yaşamı üzerinde kurduğum bütün eski düşler çılgınlıkmış yalnızca. Her şey daha basit ve kuşkusuz daha iyi diye sonuca vardı. Gökyüzünün ortasında, tepesinde asılı duran ve garip bir sedef kabuğuna benzeyen bulut kümeciklerine bakarak, bu güzel gecede her şey ne kadar da güzel. Peki bu kabuk ne zaman oluştu? Az önce gökyüzüne baktığımda yalnızca iki beyaz leke görmüştüm. Evet, yaşamla ilgili düşüncelerim de farkında olmadan böylece değişiverdi diye düşünüyordu. Çayırlıktan çıkıp ana yola girdi ve köye doğru yürümeye başladı. Hafif bir yel esiyordu. Genellikle şafaktan önce gelen, aydınlığın karanlığa karşı kesin zaferini muştulayan, gri, insana üzüntü veren bir renge bürünmüştü doğa. Levin soğuktan titreyerek bakışları yerde, hızlı hızlı yürüyordu. Vay canına, buraya doğru bir araba geliyor. Çıngırak sesi duyuyordu, başını kaldırdı. 40 adım ötede gittiği yolda 4 atlı bir araba geliyordu karşıdan. İçinde kimlerin olacağını düşünmeden dalgın dalgın arabanın geçişine baktı. Bir köşede yaşlı bir hanım uyuyordu. Kapının yanındaysa yeni uyandığı belli olan genç bir kız oturmuştu. Kız beyaz şapkasının kurdelelerini tutuyordu. Sakin ve düşünceli yüzü Levin'e pek yabancı gelen zarif, karmaşık iç dünyasını yansıtıyordu. Genç kız şafağın kızıl ışıklarına bakıyordu. Görüntü tam gitmek üzereyken parlak bir bakış üzerine çevrildi. Şimşek çakar gibi oldu. Levin onu tanımıştı. Yüzü şaşkınlıkla karışık bir sevinçle parladı. Yanılmıyordu. Bu gözler dünyada tekti. Yeryüzünde tek bir yaratık onun için tüm bu evreni temsil ediyor ve yaşamının tek nedenini oluşturuyordu. Evet, bu o idi. Kitty'ydi. Genç prensesin tren istasyonundan Yergushova'ya gittiğini anladı. Dün geceki bütün coşkular, aldığı kararların tümü bir düş gibi yok oluverdi birden. Aklından bir köylü kadınla evlenme düşüncesini dehşetle kovdu. Son zamanlarda aklını durmadan kurcalayan bu sorunun gerçek çözümü yalnızca orada hızla uzaklaşan ve gelecek dönemeçte yitecek olan bu arabadaydı. Kitty kapıya bakmıyordu artık. Tekerleklerin gürültüsü kesilmişti. Levin çıngırak sesini zor duyuyordu. Köpeklerin havlaması arabanın köyden geçmekte olduğunu gösteriyordu. Tek başına her şeye yabancı, terk edilmiş olan Levin ana yolda yürüyordu. Birkaç dakika önce hayranlıkla seyrettiği, gözlerinin önüne bu geceki duygularını ve düşüncelerini canlandıran sedefli deniz kabuğunu görme umuduyla gökyüzüne baktı. Gök kubbede sedef kabuğuna benzer bir şey yoktu. Yukarılarda erişilmesi olanaksız boşlukta gizemli bir değişim olmuştu. Sedeften eser yoktu artık. Öbek öbek küçük bulutlardan oluşan bir halıyla kaplanıyordu göğün yarısı. Şu anda daha açık mavi olan gökyüzü aynı yumuşaklık ve aynı erişilmezlikle onu sorgulayan bakışlara yanıt veriyordu. Hayır, diye düşündü Levin. Bu düşündüğüm sade ve hareketli yaşam ne kadar güzel olursa olsun benim yazgım değildir. Ben onu seviyorum. 13. Alexey Alexandrovich'in en yakın, en içten dostlarının dışında hiç kimse, görünüşte soğuk ve düşünceli olan bu adamın kişiliğiyle taban tabana zıt, zayıf bir yanı olduğunu bilmiyordu. Alexey Alexandrovich bir kadının ya da bir çocuğun ağlamasına dayanamazdı. Gözyaşlarını görünce altüst olur, hiçbir şey düşünemezdi. Büro şefi ve sekreteri bunu bildiklerinden, iş istemeye gelenlere işlerinin bozulmasını istemiyorlarsa ne pahasına olursa olsun gözyaşlarını tutmalarını söylerlerdi. O zaman çok kızar ve sizi dinlemez diyorlardı. Gerçekten de böyle durumlarda başkalarının gözyaşlarına sinirlenir, bunu da şiddetli bir öfkeyle belli ederdi. Sizin için bir şey yapamam, çıkın lütfen, diye bağırırdı bu yüksek memur. At yarışlarından dönerken Anna ona Vronski ile ilişkisini itiraf ettikten hemen sonra yüzünü elleriyle saklayarak hıçkırmaya başlayınca Alexey Alexandrovich bu itiraf yüzünden çok öfkelenmesine karşılık üzüldüğünü hissetmişti. Ama bu durumda duygularını açığa vurmasının uygun olmayacağını fark edip Anna'nın yüzüne bakmamaya, hiçbir hareket yapmamaya çalışmıştı. Yüzünde genç kadını çok şaşırtan kas katı bir anlam belirivermişti. Evin kapısında karısının arabadan inmesine yardım etmek, her zamanki kibar davranışıyla ondan izin istemek için büyük bir çaba harcamıştı. Daha sonra Anna'ya kararını ertesi gün bildireceğini söylerken kendisini hiçbir yükümlülük altına sokmayan birkaç sözde söylemişti. Karısının en kötü kuşkularını doğrulayan sözleri Alexey Alexandrovich'in yüreğine acımasızca saplanmıştı. Acısı Anna'ya duyduğu, onun gözyaşlarından kaynaklanan bu garip, hemen hemen fiziksel bir acıma duygusuyla daha da artmıştı. Ama arabada yalnız kalınca sevinçle karışık bir şaşkınlıkla bu acıma duygusunun son zamanlarda yüreğini parçalayan kuşkuları ve kıskançlık duygularının da birlikte alıp götürdüğünü anladı. Uzun zamandır ağrıyan dişi çekilen bir adamın duyduklarını hissediyordu. Hasta önce şiddetli bir acı duyar ve ağzından bir kafadan bile daha büyük kocaman bir şeyin çekildiğini düşünür, sonra ansızın mutluluğuna inanamayarak yaşamını zehir eden, bütün dikkatini çeken acının yok oluşunu görür, yeniden yaşayabileceğini, düşüneceğini, yani artık acısının tutsağı olmayacağını anlar. Alexey Alexandrovich de buna benzer şeyler duyuyordu. Sarsıntı sert ve acı olmuş ama bitmişti. Şu anda yalnızca karısını düşünmeden yeniden yaşayabileceğini hissediyordu. Kuşkusuz mahvolmuş, onursuz, yüreksiz, dinsiz bir kadın o. Aslında bunu hissediyor, biliyordum. Ama ona acıdığından kendimi aldatmaya çalışıyordum, dedi kendi kendine. Anlayışlı olduğuna içtenlikle inanıyordu. Eskiden ona çok doğal görünen ama şu anda karısının bozulmuşluğunu kanıtlayan, geçmiş yaşantısından ayrıntılar anımsıyordu yeniden. Yaşamımı onunkiyle bağlayarak bir hata yaptım, diye düşünüyordu. Ancak bu hatada benim hiç suçum yok. Bu yüzden üzülmem gerekmez. Tek suçlu odur. Aramızda ortak bir şey yok. Benim için artık yaşamıyor o. Şimdi Anna'nın, Alexey'in ve kendisine karşı tüm duyguları değişen oğlunun başına neler geleceği ilgilendirmiyordu onu. Bundan böyle bir tek şey ilgilendiriyordu. Düşerken Anna'nın üzerine sıçrattığı şu çamuru temizlemek amacıyla kendisi için en iyi, en uygun, elverişli biçimde bütün bunların olması için de en dürüst bir biçimde ne yapacağı ve daha sonra çalışkan, namuslu ve yararlı yaşamına yeniden nasıl başlayacağı sorunu. Aşağılık bir kadının kurbanı olmayı kabul edemem. Benim için önemli olan onun beni düşürdüğü bu güç durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaktır. Bu yolu bulacağım, dedi suratını iyice asarak. Böyle bir durumda kalan ne ilk ne de son insan değilim ben. Belleğinde yeniden canlanan güzel Helen temsilindeki Menelaus'un mutsuzluğu gibi tarihsel örnekler üzerinde durmadan, bugünün yüksek sosyetesinde kocalarını aldatan pek çok kadın sadakatsizliğini düşünüyordu Alexey Alexandrovich. Daryalov, Poltovski, Prens Karibanov, Kont Proskodin, Dram, evet şu iyi yürekli, çok dürüst, çok zeki Dram bile, Semyonov, Chagin, Sigonin'in, tüm bu isimler aklına geliyordu. Aslında bu insanlar için gülünç şeyler söylerler. Ama ben kendi adıma onlarla alay etmeyi düşünemem bile. Üstelik onlara hep yürekten acımışımdır. Alexey Alexandrovich'in beynini kemiren böyle düşüncelerdi. Ancak içten değildi bunlar. O zamana kadar aldatılan kocaların mutsuzluklarına acımamıştı hiç. Sık sık kocalarına ihanet eden kadınları gördükçe kendine daha çok değer veriyordu. Kimsenin kaçamayacağı bir felaket bu, diye sürdürüyordu. Sıra bana geldi. Yapacağım en iyi şey, olabildiğince en iyi koşullarda duruma karşı koymak için hazırlanmaktır. Sonra bu duruma düşen bir erkek için çeşitli davranış biçimlerini gözden geçirdi. Daryalov düello etti. Gençliğinde düello, Alexey Aleksandrovich'in aklında özellikle çok kurcalamıştı. Çünkü çok korkak yaratılışlıydı ve bunu biliyordu. Üzerine çevrilmiş bir tabanca namlusunu korkuya kapılmadan düşünemiyordu bile. Yaşamında silah kullanmayı hiç düşünmemişti. Bu korku baştan beri onu sık sık düelloyu düşünmeye ve yaşamını ortaya koymak zorunda kalacağı durumları düşlemeye itmişti. Başarıyı tanıdıktan ve yüksek bir yer edindiğinden beri bu duyguyu unutmuştu. Ama Alexey Aleksandrovich de kendi korkaklığından korkma alışkanlığı öylesine güçlüydü ki içinden hiçbir zaman dövüşemeyeceğine inansa bile bir olasılık üzerinde durarak düello sorununu her yönüyle inceleyip uzun uzun düşündü. Doğru, toplumumuz henüz o kadar yabani ki düelloyu onaylayacak insanlar bulunur yine. Bunların içinde düşüncesine çok önem verdiği birkaç kişiyi sayabilirdi Alexey. İngiltere'de böyle değil. Öte yandan ne olacaktır? Diyelim ki ona bir kurşun sıktım diye sürdürüyordu Alexey Aleksandrovich. Kendi kendine kanıtlar göstererek düelloya davet ettikten sonraki geceyi gözlerinin önünde canlandırıyordu. Üzerine çevrilmiş tabancayı görür gibi oldu ve dövüşemeyeceğini anlayarak ürperdi. Onu düelloya davet ettiğimi varsayalım. Tabancayı nasıl kullanacağımı öğrettiklerini, tetiğe bastığımı varsayalım, dedi gözlerini yumarak. Varsayalım ki onu öldürüyorum. Alexey Aleksandrovich aklına gelen aptalca düşünceleri kovmak için başını salladı. Karım ve oğlumla olan ilişkilerimi düzene koymak için bu adamı öldürmekle elime ne geçecek? Hem onlara nasıl davranmam gerektiğine de karar vermek zorundayım daha sonra. Ama ya daha çok olası bir olay gerçekleşir de ölür ya da yaralanırsam? Suçsuz olan benim. Başıma böyle bir felaketin gelmesi daha mantıksız olmaz mı? Dahası da var. Benim düelloya davet etmem çok namussuz bir davranış olurdu. Arkadaşlarımın benim dövüşmeme izin vermeyeceklerini, Rusya için gerekli bir devlet adamının yaşamını tehlikeye atmasını kabul etmeyeceklerini bilmiyor muyum sanki? Peki o zaman ne olacak? Şunlar olacak. Bunun bir sonuç getireceğini bildiğim halde bu kışkırtmayla kendime yürekli bir adam görüntüsü vermiş olacağım. Bu da başkalarını ve kendimi aldatmayı amaçladığımdan, içtenlikten yoksun ve namussuzca bir davranış olurdu. Bu yüzden düello etmem olanaksız. Ayrıca da kimse benden bunu beklemez. Benim amacım bir engel çıkmadan mesleğimi sürdürmek için gerekli olan ünümü korumak olmalıdır. Eskiden Alexey Aleksandrovich'e göre büyük bir önem taşıyan devlet hizmeti bu durumda çok daha büyük bir önem kazanıyordu. Böylece Alexey Aleksandrovich düello olasılığını enine boyuna düşünüp ortadan kaldırdıktan sonra kötü serüvenleri aklına gelen bazı kocaların başvurduğu boşanma yolunu düşündü. Bu yüksek sosyetede, yani kendisinin de içinde bulunduğu toplumda bilinen boşanmaları böyle çok vardı, gözden geçirince kendisinin amaçladığı sonuca gerçekten ulaşan hiçbir kocaya rastlamadı. Bütün bu durumlarda koca kendisini aldatan bu suçlu kadını bırakmış ya da başkasına satmıştı. İşlediği kusur yüzünden evliliğin hiçbir ayrıcalığından yararlanamayan kadın yeni ilişkiler kurarak kazançlı çıkmıştı. Alexey Aleksandrovich, suçlu kadını cezalandıran yasal boşanmaya başvurmayı olanaksız görüyordu. Yaşamının karmaşık koşulları yüzünden kadının suçluluğunu kabul etmesi için yasaların istediği utanç verici kanıtlara başvuramayacağını anlıyordu. Ait olduğu toplumun ince kurallarının ne kadar kesin olursa olsun bu kanıtları açıklamayı yasakladığını, bunları açıklamakla kamuoyunun karşısında karısından çok kendisini küçük düşüreceğini hissediyordu. Boşanma isteği olay yaratan bir dava olmaktan öteye gidemezdi. Alexey Aleksandrovich'i suçlamak ve toplum içindeki yüksek durumunu sarsmak için fırsat kollayan düşmanlarına gerçek bir koz vermiş olurdu böylece. Sonuçta bu üzücü durumdan en az zararla kurtulma amacından da uzaklaşmış olurdu. Ayrıca boşanma ya da bu anlamda her türlü girişim, koca ile karısı arasında bütün bağları kopardığı gibi sadakatsiz kadını sevgilisine yaklaştırır. Oysa Alexey'in karısına hiç ilgi göstermemesine ve küçümsemesine karşın içinden Anna ile Vronsky'nin birleşmesini kolaylaştıracak her şeyden ödü kopuyordu. Bunun düşüncesi bile onu öylesine kızdırdı ki duyduğu acı yüzünden bir çığlık attı. Kalktı, arabanın içinde yer değiştirdi. Sonra uzun süre kımıldamadı. Yüzü üzüntüden kararmıştı. Yaptığı tek hareket ince ve kemikli bacaklarını battaniye ile sarmak oldu. Doğruyu söylemek gerekirse bunu bir yana bırakırsak geriye ayrılık kalıyor. Karibanov, Praskodin ve iyi yürekli dramın kullandıkları yöntem diye sürdürdü. Sakinleşip düşüncelerini toparladı. Ama bu çözüm yolu da boşanma kadar rezalet çıkarırdı. Ayrıca da son durumda olduğu gibi Anna'yı Vronsky'nin kucağına itmiş olurdu. Hayır, bu olamaz, olamaz bu diye yüksek sesle konuştu. Battaniyesini çevirerek O ve suç ortağı kusursuz bir mutluluk duyarken yalnız benim acı çekmem olur şey değil. Durumu bilmediği zamanlar içini acımasızca kemiren kıskançlık, karısının itiraf etmesiyle ne kadar mutsuz olduğunu hissettiği anda yok olmuş, bu duygunun yerini başka bir duygu almıştı. Bu duygu yalnızca Anna'yı aşağılamak değil, onu cezalandırmak için onu acı verme isteğiydi.
Ayrım sonu.